Ayrım 19.
Ama Jim Hall birdenbire büsbütün kayıplara karıştı. Av köpekleri bile tüm çabalarına karşın izini yitirmişlerdi. Kuş uçmaz, kervan geçmez vadilerdeki bir takım kendi halinde çiftçiler, silahlı kimselerce yaka paça edilip neyin nesi olduklarını kanıtlamak zorunda bırakıldılar. Bu arada Jim Hall'ün başına konulan ödülü cebe indirmek isteyen bir takım açık gözler, kaçağın tanınmaz haldeki cesedini bulduklarını bile iddia ettiler. Sierra Vista halkı bu haberleri meraktan çok korkuyla izliyordu. Özellikle kadınların ödü kopuyordu. Yargıç Scott onlara bakıp kıs kıs gülüyor, olayı önemsemiyordu. Oysa yargıçlığının son yılında Jim Hall'i o mahkum etmişti. Hall duruşma sonunda kendisini cezaya çarptıran yargıçtan er geç öcünü alacağına herkesin önünde ant içmişti. Ömründe ilk kez haklıydı Jim Hall. Gerçekten suçsuzdu. Yok yere mahkum edilmişti. Yargıç Scott daha önceki bir iki suçunu da göz önüne alarak onu 50 yıl hapse mahkum etmişti. Ne var ki Yargıç Scott işin içinde bir iş olduğunu bilmiyordu. Polisin oyununa geldiğinden, düzmece kanıtlar ileri sürüldüğünden, Jim Hall'e iftira edildiğinden habersizdi. Öte yandan Jim Hall de bu işte Yargıç Scott'un parmağı olmadığını bilmiyordu. Onun bu haksızlığı bile bile yaptığını, polisle birlik olduğunu sanıyordu. 50 yıl hapse çarptırıldığı açıklanınca içinde topluma karşı biriken olanca düşmanlığıyla ayağa kalktı ve sayıları yarım düzineyi bulan mavi üniformalı can düşmanı polislerce yaka paça götürülene dek duruşma salonunda sövüp saydı. Onun gözünde adaletsizlik Yargıç Scott'un başının altından çıkmıştı. Bu yüzden ona lanetler yağdırdı. Eninde sonunda ondan bunun hesabını soracağına yemin billah etti. Ve bir süre sonra kaçacağı hücresine götürüldü. Beyaz Diş bütün bunlardan habersizdi. Yalnız efendisinin karısı Alice ile aralarında bir sır vardı. Her gece Sierra Vista'dakiler uykuya çekildikten sonra kadın usulca kalkıp Beyaz Diş'i evin salonuna alıyordu. Ama Beyaz Diş ev köpeği olmadığı ve içeride yatmasına izin verilmediği için Alice sabahları erkenden kalkıp aşağı iniyor, evdekiler uyanmadan hayvanı dışarı salıyordu. Bir gece tüm ev halkı uyurken Beyaz Diş uyandı. Yattığı yerde çıt çıkarmaksızın öylece yatıp bekledi. Havayı sessizce kokladı. Evin içinde yabancı bir tanrının bulunduğunu belirten bir koku vardı. Derken yabancı tanrının tıkırtıları geldi kulağına. Havlamaya falan kalkmadı. Zaten böyle bir huyu da yoktu. Yabancı tanrı usul usul hareket ediyordu. Beyaz Diş de ondan çok daha sessiz hareket etti. Çünkü yabancı tanrı da olduğu gibi onun üzerinde hışırdayan giysiler yoktu. Sessiz adımlarla yürüyerek peşine takıldı. Ormanda en küçük kımıltıda kaçan ürkek canlıları avladığı için uyarmadan saldırıya geçmenin, düşmanını gafil avlamanın yararlarını biliyordu. Yabancı tanrı üst kata çıkan merdivenlerin alt basamağında durdu, ortalığa bir an kulak kabarttı. Beyaz Diş'te taş kesilmişçesine durup bekledi. Merdivenin sonu sevgili efendisinin ve onun çok sevdiği yakınlarının odalarına uzanıyordu. Beyaz Diş sessizce beklerken tüyleri kabardı. Bu sırada yabancı tanrı ilk basamağa ayağını koyup merdiveni tırmanmaya koyuldu. Aynı anda Beyaz Diş sıçrayarak saldırıya geçti. En küçük bir hırıltı çıkarmaksızın havada uçtu ve yabancı tanrının sırtına bindi. Ön ayaklarıyla adamın omuzlarına tutunmasıyla dişlerini ensesine geçirmesi bir oldu. Omuzlarına asıldığı gibi adamı sırtüstü yere devirdi. Adam doğrulmaya çalışa dursun, o hemen geriye çekildi ve yeniden saldırıp dişleriyle paralamaya başladı. Sierra Vista halkı korkuyla ayağa fırladı. Aşağı kattan gelen gürültülere bakılırsa kızılca kıyamet kopuyordu. Birden tabanca patlamaları işitildi. Bir adamın dehşet okunan acı çığlıkları şiddetli hırıltı ve homurtulara karışıyordu. Bu arada bazı öteberilerin ve camların şangır şungur kırıldığı işitiliyordu. Bütün bu gürültüler nasıl birdenbire kopmuşsa yine öyle çabucak kesiliverdi. Dövüş topu topu 3 dakika sürmüştü. Ev halkı merdiven başına toplanmış, korkuyla aşağı bakıyordu. Alt katın karanlıkları içinden gurultuya benzer bir takım sesler geliyordu. Suyun içinden fıkır fıkır hava kabarcıkları yükseliyordu sanki. Sonra bu ses fısıltılı bir ıslığa dönüştü, giderek cılızlaştı ve sonunda kesildi. karanlığın içinde sanki boğulmak üzere olan birinin soluk almaya çalıştığını belirten tık nefes hırıltılardan başka bir şey işitilmez oldu. Whedon Scott elektrik düğmesini çevirdi. Merdivenle aşağıdaki salon bir anda ışığa boğuldu. Sonra babasıyla birlikte ellerinde birer tabancayla sakına sakına aşağıya indiler. Ama bu tür önlemlere gerek kalmamıştı artık. Beyaz diş üzerine düşen görevi çoktan bitirmişti. Kırılıp ortalığa saçılmış öteberilerin arasında koluyla suratını örtmüş bir adam boylu boyunca yatıyordu. Whedon Scott adamın üzerine eğilerek kolunu çekti, suratını yukarı çevirdi. Parçalanan gırtlağı adamın nasıl öldüğünü belirtmeye yetiyordu. Yargıç Scott, "Jim Hall," dedi. Baba oğul anlamlı anlamlı bakıştılar. Sonra ikisi de beyaz dişe döndü. O da yere serilmişti, gözleri kapalıydı. Ama iki adam üzerine eğildiklerinde göz kapaklarını bir parça açtı ve kuyruğunu hafifçe kıpırdatmaya çabaladı. Whedon Scott hayvanı okşadığı zaman beyaz diş onları tanıdığını belirtmek istercesine cılız bir sesle hırladı. Ama bu hırıltıyı çıkarırken var gücünü harcamış, sesi hemen ölgünleşip sönmüştü. Sonra göz kapakları düştü. Bütün vücuduyla kendini saldı, öylece yere uzanıp kaldı. Efendisi, "Sıfırı tüketmek üzere zavallıcık," diye mırıldandı. Yargıç, "Dur bakalım, umudunu kesme hemen," dedi ve hemen telefona koştu. Bir doktor geldi ve beyaz dişle 1,5 saat uğraşıp didindikten sonra "Doğrusunu isterseniz kurtulması mucize olur," dedi. Günün ilk ışıkları pencerelerden içeri giriyor, elektrik ışıkları gittikçe ölgünleşiyordu. Çocuklardan gayrı tüm aile doktorun başına toplanmış, can kulağıyla dinliyordu. Doktor konuşmasını sürdürdü. Art ayaklarından biri kırık, ayrıca kaburga kemiklerinden üçü kırılmış ve bu kemiklerden en azından bir tanesi ciğerine saplanmış. Kan kaybı çok fazla. İçeride de ezikler ve yaralar olabilir. Adam üzerinde mi tepindi ne? Üstüne üstlük 3 kurşun yarası var. 1000'de 1 kurtuluş olasılığı bile aşırı iyimserlik sayılır. Kurtuluş umudu 10.000'de 1 demek daha doğru olacak. Yargıç, "Ne olursa olsun onu kurtarmak için elimizden geleni yapmalıyız," diye bağırdı. "Paraymış, pulmuş hiç düşünmeyin. Ne pahasına olursa olsun röntgenini çekin. Artık ne gerekiyorsa yapın işte. Whedon, Tezel'den San Francisco'ya Doktor Nichols'e tel çek. Siz sakın darılmayın, emi doktor. Elden gelen her şey yapılsın istiyorum da." Doktor pişkince gülümsedi. "Evet, anlıyorum. Onun için ne yapılsa hakkıdır. Şimdi tıpkı hasta bir çocuk gibi bakılması gerekiyor. Ateşi için söylediklerimi unutmayın. Ben saat 10'da yine gelirim." Beyaz dişe özenle bakıldı. Yargıcın hasta bakıcı tutma önerisine kızları şiddetle karşı çıktılar. Bu görevi gönüllü olarak kendileri üstlenmişlerdi. Beyaz diş doktorun onca umutsuzluğuna karşın yine de kurtuldu. Ama doktorun bu karamsarlığını kınamak aslında hiç de doğru olmazdı. Çünkü doktor ömrü boyunca uygarlığın koynunda el bebek, gül bebek büyümüş, yaşama dirençleri zayıflamış kuşaklardan gelen zayıf yapılı canlılara baktığı için olağandı bu. Beyaz dişe oranla bunlar yaşama pamuk ipliğiyle bağlı zayıf yaratıklardı. Oysa ki beyaz diş ormandan gelmişti ve ormanda zayıflar erkenden ölüp giderdi, zayıfları kolay kolay bağrına basmazdı orman. Anası, babası, ataları zayıflık nedir bilmemişlerdi. O demir gibi dayanıklı sağlığını ve ormanda yaşama gücünü ana sütünden emmişti. İşte bu nedenle varlığının her zerresiyle tüm orman yaratıklarına özgü o her zamanki direngenlikle sıkı sıkıya yapışmıştı yaşama. Beyaz diş sargılar içinde haftalarca kalıp gibi yattı. Saatler boyunca uyudu ve sayısız düşler gördü. Kuzey ülkesinin bitmez tükenmez görüntüleri gözlerinin önünden birer birer geçip gidiyordu. Geçmişin anıları düşlerinde yeniden dirilmiş, tüm benliğini sarmıştı. Yine kiş ile birlikte inlerindeydi, yine bağlılığını bildirmek için gri kunduzun dizleri dibine sokuldu ve bir kez daha canını kurtarmak için lip lip ile öfkeli köpek sürüsünün önü sıra var gücüyle koştu. Bir kez daha kıtlık sırasında ormanlarda uzun uzadıya av kovaladı. Kızağa koşulmuş köpeklerin başında giderken Mitzah ya da gri kunduzun yelpaze gibi açılan sürüyü bir araya getirip dar geçitlerden geçirmek için kırbaçlarını şaklatarak ho ho diye bağırışlarını işitir gibi oldu. Sonra güzel simitin elinde geçirdiği cehennem günlerini ve yüzünün akıyla kazandığı dövüşleri yeniden yaşadı. Böyle düşler görürken uyku arasında inleyip homurdanıyor, ona bakan evdekiler kötü bir düş gördüğünü söylüyorlardı. Gördüğü düşler içinde özellikle bir tanesi karabasan gibi eziyordu onu. Çangıl çungul sesler çıkararak ilerleyen ve canavarı andıran elektrikli tramvaylar dev vaşaklar gibi çığlık çığlığa üstüne yürüyordu. Bir çalılığın ardına sinip minik bir sincabın sığındığı ağaçtan yere inmesini bekliyordu. Ama tam sincaba saldıracağı sırada minik sincap bir anda koskocaman bir tramvaya dönüşüyor ve olanca korkunçluğuyla bir dağ gibi üstüne yürüyüp dehşetli homurtularla ateş püskürüyordu. Yine gökyüzünde dolaşan atmacıyı izlediği zaman da öyle oluyordu. Atmacı aşağı inip de tam üzerine geleceği sırada birdenbire elektrikli bir arabaya dönüyordu. Sonra güzel simitin kafesinde buluyordu kendini. Dışarıda biriken seyirci kalabalığı az sonra dövüşün başlayacağını gösteriyordu. O zaman düşmanının gireceği kapıya dikiyordu gözlerini ve kapı açılıyor, yine o dev araba paldır küldür içeri sürülüyordu. Bu karabasanı sayısız kez gördü ve her keresinde aynı korkuyu duyuyordu. Derken en son sargı da açıldı, alçıları söküldü. Tüm Sierra Vista halkı başına toplanmış bayram ediyordu. Efendisi kulaklarını kaşırken beyaz diş sesindeki o dokunaklı havayla sevgisini belirtiyordu. Efendisinin karısı ona bir ad takmıştı, sevgili kurt. Evdeki herkes bu adı sevinçle benimsemişti. Beyaz diş ayağa kalkmaya çalıştı ama öylesine bitkin düşmüştü ki dizlerinin bağı çözülüyor, bir türlü ayakta duramıyordu. Yatmaktan bütün kasları gevşemişti. Gösterdiği bu zayıflıktan ötürü utanır gibiydi. Sanki kendisi için uzun zamandır çırpınıp duran tanrıların yüzünü kara çıkarmış gibi geldi ona. Sonunda sallana yalpalana doğrulup dört ayak üzerine dikilmeyi başarabildi. Kadınlar koro halinde "Sevgili kurt!" diye bağırdılar. Bunun üzerine Yargıç Scott utkun bir tavırla bağırdı. "Nasılmış? Gördünüz ya, siz de kabul ediyorsunuz. Ben her zaman demez miydim onun yaptığını hiçbir köpek beceremez diye. Tam bir kurt o." Karısı "Sevgili kurt!" diye düzeltti. Yargıç "Evet, sevgili kurt!" diye onayladı. "Bundan böyle ben de onu bu adla çağıracağım." Doktor, "Yürümeyi yeniden öğrenmek zorunda olduğuna göre bir an önce başlasa fena olmaz," dedi. "Hadi bakalım, dışarı çıkartın onu." Beyaz diş bir kral gibi ilerledi. Sierra Vista'dakilerin hepsi yanından yöresinden onu izliyordu. Hayli bitkindi. Çayıra gelince oracağa uzanıp bir parça dinlendi. Sonra kendini toplamaya başladı. Kasları çalıştıkça gücünü yeniden kazanıyor, kanı damarlarında daha hızlı atmaya başlıyordu. Az sonra başındaki kalabalıkla birlikte ahırın yanına geldi. Koli kapının dibinde bir yere uzanmış yatıyor, çevresinde yarım düzine kadar yumuk yumuk köpek yavrusu güneşin altında oynaşıp duruyordu. Beyaz diş şaşkın şaşkın baktı. Koli uyarırcasına hırlayınca fazla sokulmaya kalkmadı. Efendisi yavrulardan birini ayağıyla dürterek ona doğru iteledi. Beyaz diş kuşkuyla tüylerini kabarttı ama efendisi tatlı tatlı mırıldanarak yatıştırdı onu. O sırada kadınlardan biri tarafından sıkı sıkıya tutulan koli beyaz dişe doğru güvensizlikle hırlayarak gözdağı veriyordu. Yavru köpek badi badi yürüyerek beyaz dişin önünde durdu. Beyaz diş kulaklarını dikti, yavruyu dikkatle süzdü. Sonra burnunu yavrununkine dokundurdu, küçücük sıcacık dilinin çenesine değdiğini duydu. O da dilini uzattı ve bunu niye yaptığını bilmiyordu ama yavrunun yüzünü yaladı. Onları izleyenler arasında şiddetli bir alkış koptu. Herkes gülüyor, neşeyle bağırışıyordu. Afallamıştı beyaz diş. Yeniden bitkince yere uzandı, kulaklarını dikip başını yana çevirerek yavru köpeğe bakmaya başladı. Derken Colin'in kaygılı bakışları altında öbür yavrular da badi badi yürüyerek yanına geldiler. Beyaz diş yavruların üstüne çıkmalarına, takla atıp oynaşmalarına büyük bir ağırbaşlılıkla göz yumdu. Başına toplanan tanrıların alkışları ve sevinç çığlıkları karşısında o eski sıkılganlığına kapılır gibi oldu. Ama köpek yavruları orasına burasına hoplayıp zıplarken bu sıkılganlığı üzerinden attı ve kısık, sabırlı gözlerle güneşin altında kestirmeye başladı. Kitabın sonu. Beyaz Diş Jack London.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi Körler Bölümü ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25